Ayrım 2.
Ben de babasıyım Levent'in. Bunu derken çok eski, bir günler içini yakıp kavurmuş bir kuşkunun gölge gibi de olsa karşısında belirivermesiyle şaşalamıştı. Müslim'le arkadaşlıkları üniversitede başlamıştı ya, ta çocukluklarından beri birlikte büyüdüklerine inanacaklardı neredeyse. Gülşen ilişki kurduğunda büyük coşkuyla alıp götürmüştü Müslim'i. İşte bu herif. Gülşen'le Müslim'in hemen başlayıp gelişen arkadaşlıkları daha ilk gününden çentik açmıştı yüreğinde. Kıskandığı anlaşılacak diye de korkuyordu. Uzun süre kendi kendinden bile saklamıştı saklayabildiği kadar. Sonra bir gün eve geldiği bir gece... Ne olmuştu ki eve geldiğim gece? Yeni evlenmiştik. Gülşen'i kıskanmadığım ne vardı ki? Pek de öyle olmayan bir yanı vardı işim. Ne vardı? Polis de çıktı ortaya ne oldu? Nereden bunlar da şimdi? Geçmiş bitmiş şeyler. Bitmemiş demek ki. Sürüp gidiyor işte. Sadece Müslim için bitti. Evet, hem de işkencede bitti. Müslim için bitmesiyle başlamıştı onun için ne başladıysa. Yatsısa, unutmaya çalışsa da bilmekten de öte biliyordu bunu. Birinin ölümüyle kurtularak başladık mı, ne denli kıyısında dursan akan ırmağın, böyle ara sıra bak istersen, demek sen de düştün düşecek oluyorsun suların karaltısında. İrkiliyordu. Yıllar önce günler, geceler boyu yaşadığı bitip tükenmeyen karabasanlar yeniden birer birer karşısına mı dikilecekti? Niye yakasını bırakmıyorlardı? Yokum demişti. Ta içinden demişti. Yokum ben bu işlerde artık. Bu acılı kalabalığa niye itilmişti gene? Üşüyordu. Dışında uçuşan karlı esintiden mi geliyordu üşüme? İçindeki soğuk lekelerden miydi? Yılların artığı kara benekler bir dönem patlayıp sönmüş yanardağın donuk kalıntıları güçlenebilir mi böyle? Hasta mı oluyorum? Yanardağ sönmemiş miydi? Yanardağ benzetmesi üzerine düşünmeye başladı. Kendisi değil, gençlik yıllarında çevresiydi yanardağ belki. Bir yanıyla öyle iyi anlıyordu ki bu çocukları. Türkiye hep yanardağ ola gelmişti. Gençlik de yanardağ, hep genç, hep delikanlı bu ülke. Ne delikanlı? Hem sarsak yaşlı hem de deli fişek. Bir yere varılacağına inanmıyordu bu kavgalarla. Gençlik düşleri acımasız, sert kayalara çarpıp parçalanınca önce sarsılmıştı. Sonra durulmuştu yeni umutlarla. Gene emekten yanaydı, halktan yanaydı. Aynı yoldaydı aslında. Daha doğrusu çıkar yolu bulmuştu bu karanlık ormanda. Ayağı yere basan duygulara dayanıyordu yeni tutkuları. Yapabileceği, giderek en iyisini yapabildiğini kanıtladığı bir uğraşa öylesine vermişti ki, hiç gereği yokken yeniden duvara çarpmanın şaşkınlığından nasıl kurtarabilirdi kendini? Ne işim var burada benim? Yıllar önce acılarla koptuğum bir kadının tuzağı belki de. Doktor hanım, Levent'i doğurduğu gün kurmuştu sana tuzağını. Vura kıra dünyayı değiştirmeye kalkışanların arasında oğlun var. Kıstırdılar, asacaklar onu. Dönüp dolaşıp aynı yere varmanın umarsızlığında gene bir süre anlamsız bakınıp durdu çevresine. Karışık ipler arasında bir türlü bulamıyordu ilmeğin ucunu. Oğlunun bu öldürme çılgınlığına Gülşen'in katılıp katılmadığını çözmek de bir sorundu. Bu tür bireysel hem de kanlı bir iş ona da ters düşmeli değil miydi? Toplumun koca bir yaşam boyu sürüp giden umutsuz durağanlığı onu da mı böyle bir yola sürmüştü? Pek izlemese de duyup işittiği, 40 parçaya bölünmüşler deniyordu bunlardı aralarında. Tekti, bütün de eskilerdi. Kaç kişiydi ki topu topu? En kalabalık dönem sayılmıştı, 200'e bile varmıyorduk biz. Biraz özenti, biraz da yukarıya yaranmak için. Troçkistlere sövülürdü ara sıra. Öyle birileri de pek yoktu ortalarda. Şimdi 10 binler, 100 binler belki. Birbirlerini de kırıyorlarmış kıyasıya. Levent'in kimlerden yana olduğunu bilmiyordu. Silahlı soygunlar yaptıklarını, biri polis 4 kişi öldürdüklerini yazmıştı gazeteler. Levent'in de resmi vardı. Tanımadığı kızlı olanlı birilerinin ortasında elebaşıymış çetede. Ankara'da tanıdığı bir avukatla konuşmuştu hemen. Adam atlayıp İstanbul'a gelmişti. Levent görüşmeye bile yanaşmamış onunla. Avukat istemiyormuş, varmış onların avukatları. Doktor Gülşen'le de ancak telefonla konuşabilmiş adam. Ben bilmem, karışmam demiş o da. Her şey gizemli. Ne gizemi? Ortada. İlişki kurmak istemiyorlar. Kendilerinden başkasına güvenleri yok. Kendileri derken anayı mı, oğlunu mu düşünüyordu? Ayıramıyordu. Ayırmalı mıydı? Önündeki son adam da çekilince kendini yerden biraz yüksekteki pencerenin önünde buldu. Kimliğini alıp giriş kartı verdiler. Bir er önündeki deftere kimliğini işleyip bir yanını imzalattı. Sundurmadan çıkıp yapının içindeki koridorumsu bir hole geçti. Koridorda subaylar, assubaylar, kadın erkek resmi giysili polisler gelip gidenleri gözetliyorlar, yandaki kapılardan bir yerlere girip çıkıyorlar, ara sıra bağırmaya varan uyarılarda bulunuyorlardı. Kadınla erkekli birikmiş kalabalıkça görüşmecilerle ilerideki bir kapıya yürüyüp büyükçe bir salona girdiler. Hemen tümü dolmuş tahta kanepeler vardı salonda. Bakındı. İleride pencere dibinde aralıklıca oturmuş yaşlıca bir kadınla iki orta yaşlı adam yaklaştığını görünce toparlandılar. Köşeye büzülür gibi oturdu. Epey üşümüştü dışarıda. Görüşmeye çağrılıncaya kadar elleri cebinde sıkışıp beklemek iyi gelecekti. Solukla ısınmıştı içerisi. Kahvedekinden kalabalıktı. Uğultulu bir bekleyiş içindeydi herkes. Anadolu'da bir istasyonun ikinci mevki bekleme salonu treni bekliyorlar. Getirdiği yolcuları uzaktan şöyle bir göstererek alıp götürecek treni. İçeride görüşmecileri beklerken nasıl eziklik duyarsın yüreğinde. Çıkıp göreceksin şimdi. Onlar gidecek, sen kalacaksın bir düşten uyanır gibi. Bunlar öyle değiller belki de. Çok katılarmış. Avukat da demişti. Aylarca görüşmeye çıkmadıkları oluyormuş. Açlık grevinde ölüyorlar ikide bir. Kan döküyorlar. Başka nasıl olacaklardı? Ankara'da kurdukları gizli hücreyi heyecanla yürüttükleri eylemleri düşününce aşağılanmış gibi oluyordu. Gülünce kaçan çocuksu şeylerdi aslında. Ama o zaman, yo, o zaman da ayrımındaydı bunun. Gizli gizli buluşup okudukları, daktiloyla yazılmış 3-5 sayfalık bildiriler, ara sıra gelen bültenler, şanlı partimizin gelecekteki utkusu üzerine hep aynı şeyleri yineleyen konuşmalar. Ödendi diye topladığımız 3.30 parayla ne örgüt olacaktı ki? Bugün kocaman daireler, konaklar kiralıyorlarmış gizli çalışmalar için, iş yerleri açıyorlarmış. Onca gelirle niye yapmasınlar? Silah kaçakçılığından banka soygunculuğuna çevirmedikleri yok. Gazeteler yazıyor, polis de biliyor demek. Polis hangi zaman bilmedi? Kurmay Albay Enişte Bey, Kızılay'da parklarda gizli hücre buluşmaları yapan gençlerden söz etmişti bir gün yemekte bıyık altı güler gibi. Çocukça, aptalca buluyordu yaptıklarını. Değil miydi? O gün yemekte ürperir gibi olmuştu duyunca. Kızarmış, terlemiş, başını yemeğe eğmişti belli etmemek için. Sanki biliyordu ona taş atıyordu Enişte Bey. Göz ucuyla yokladı çekinerek. Konu değişmişti. Pek öyle iğneli söz etmişe de benzemiyordu adam. Daha birkaç saat önce Güven Parkı'nda hücre buluşmasındaydı biri kız iki fakülte arkadaşıyla. O günden sonra hücre toplantılarını atlatır olmuştu. Kız karşısına dikildi fakültede gülmeye vuruyor, geçiştirip gidiyordu onu da. Keşke öylece bitseydi. Her şeye yeniden başlamıştı Gülşen'le tanışınca, bir de Müslim girince. Görüşmeye çağırıyorlar, kapıya yakın toplanıyorlardı. Kalktı o da, bir iki adım atıp dinledi. Başka koğuşları diyorlar, beşinci koğuştu Levent'in ki, bize var daha. Biraz teğmenin ardından koridora çıkıp gidenlere baktı, döndü. Duvarlardaki resimlere takıldı gözü. Yağlı boya, sulu boya, irili ufaklı tablolar, desenler. Küçük etiketlerle ederleri yanlarında. Satılıyor demek. Neymiş bunlar? Kim alıyor? Bazıları pek kötü değil. Şunda renkler uyumlu. Soyut özentisi bu da. Altlarında imzalar da var. Benzer resimler öteki duvarlarda da asılıydı. İlgisi can sıkıntısına dönüştü. Köşedeki yerine geçti. Demin oturanlar kalkmış, yanı boşalmıştı. Anlamsız bakındı çevresine. Sıkıntısı artar olmuştu. En iyisi başka şeyler düşünmektir bu durumda. Bankanın bastırdığı Osmanlı minyatürlerinden seçmeler albümüne yazdığı önsöz basım evindeydi. Yaptığı düzeltmeleri atlayacaklar, yanlışlarla çıkacak diye kaygılıydı. Yetişebilse iyi olacaktı. Bekleyeceklerdi basım evinden. Ankara'dan ayrılırken iyi demişti genel müdür Fehmi Bey. Hem de basım evine uğrayıp yeniden bir gözden geçirirsiniz. Demese de aklındaydı. Yazısının yanlışlarla çıkması sinirlerini iyiden iyiye bozacaktı. Fehmi Bey'in inceliklerle dolu anlayışlı, sanat konularında, yalnız sanat mı, her konuda insancıl, yardımcı yaklaşımı gerçekten saygı uyandırmıştı tanıdığı günden beri. İsteği, uyarısı da önemliydi. İnsanlara pek güven duymuyordu. Bu dönen çarkın içinde ufalanıp duran yaratıklardı tümü. Tek tük de olsa gene de bazıları kişilikleriyle kalabiliyorlardı demek. Fehmi Bey bunlardan biriydi. Çok yardımını görmüştü. 15 yıl kadar önce Ankara'da açtıkları bir kilim sergisine gelip kilimler, cicimler almıştı. Okuyucusuymuş da. Oturup uzun, tatlı bir de söyleşi yapmışlardı. O gün bugün sürüp gelmişti yakınlıkları. Pasaport almasını da o sağlamıştı ilk. Değil de çabuklaştırmıştı. Devrim sözcüğünden bile ürken, ürken mi tiksinen birisiydi Fehmi Bey. Azeri kökenliydiler. Karabağ'da epey varlıklarını ellerinden almış Sovyet devrimi. Fehmi Bey için devrim demek insanlığın sonu demekti bir ülkede. Önceleri tepki duymuştu adama karşı içinde. Sınıfsal çıkarlarının kölesi, gericinin gericisi biri diye düşünmüştü. Sonraları, daha doğrusu somut olaylarla tanıdıkça birer ikişer dökülüp gitmişti bu yargılar. Adam değişmemişti. Ben de değişmedim. Daha nesnel bakabilmeye başlamıştı adama. İnsanlar ille de ideolojilere bağlı olarak iyi ya da kötü olmuyorlar ki. Bir de kendi özbenlikleri var işte. Siyasal, insancıl büyük savlarla çıkan nicelerini görüp tanımamış mıydı? Bolşevik devriminde nice pislikler etmişlerdir kim bilir Fehmi Beyleri. Kendi yoldaşlarına bile neler ettiklerini biliyoruz bugün. Cezaevinde karşılaştığı parti yöneticisi diye başa geçmiş kişileri düşünüyordu. Ellerine bir olanak geçsin de gör bu herifleri. Yasaya konan özel maddeden yararlanıp da cezasının dörtte üçünün kalkmasını sağlayacaklara kuşkuyla, tedirginlikle bakıldığı günlerde bunlardan biri, en siliklerden biri. Arkadaş demişti, belli et yerini de bilelim artık. Yayvan hım hım sesi bulaşıp kalmış gibiydi kulağında. İyi demişti o da, senin gibiler neredeyse onun karşısındaki yerdeyim ben. Hep de öyle kalmaya çalışmıştı. O silik herifin yasaya sığınmadan gidip 8 yıl yatmasını da budalalığının kanıtı diye biraz da önleyemediği bir kızgınlıkla düşünüyordu. Biz hayın, böyleleri yiğit. Kişiyi bu pisliklerden kurtaran güçlü şey, sanat uğraşı, tutkuya belki de o yüzden dönüşüyor. Yaşanmaya değer ne var dünyada sanat olmasa? 2 yıldır düşünüp tasarladığı İtalya gezisini ertelemek zorunda kalması da içinde takılı duran ayrı bir sorun olmuştu. Michelangelo'ları, Leonardo Vinci'leri, Rafael'leri, Botticelli'leri gidip kendi ülkelerinde yerlerinde görmek düşlerine giriyordu. Her şeyi güzelce düzenliyorum sandığımız anda yaşam oyun ediveriyor. Sesli oynayan filmin sesinin kesilmesi gibi salona sessizlik çöktü birden. Resim donmuş gibiydi. Şaşkınlıkla duralayıp bakınırken derinden bir uğultu duyulmaya başlamıştı. Cezaevinden geliyor. Ürperti dolaştı içimde. Duran film mırıltılarla ağırdan ağıra devinime geçti yeniden. Yeşiller de katılıyormuş bu sefer. Dönüp baktı. Yanına oturmuş yaşlıca bir adamdı. Konuşmak, bir şeyler anlatmak için sokulganlıkla bakıyordu. Ne konuşacağız seninle? Çevirdi başını. Öyle de merak etmişti ki. Yeşiller ne demek? Bizans'ta değil miydi? Yeşillerle bilmem neler vuruşurlardı. Nika ayaklanmasında Theodora Justinianus'u diretmeye zorlayıp 30 bin kişiyi hipodromda öldürmüşler diye yazar. Derinden derine yankılanan uğultu da yeşillerle kızıllar demek. Bu hipodromda da öldürüyorlar mı? Ne haykırış. Sizinki hangi koğuşta? Duymazdan gelmek istedi. Olmayacak. Döndü, isteksizce yanıtladı. B5'teymiş. Adamın bakışları değişti gibi. Gözleri daha saygılı parlıyordu. Asıl onlar yürütüyorlar. Ses çıkarmadı. Neyi yürütüyorlar? Tuzağına düşmekten korkuyor gibiydi adamın. Bir yakalandın mı dinle artık. Salonda gerilim içindeki mırıltılı sessizlik derinden derine yankılanıp duran uğultuyu daha da görkemli kılıyordu. Sizin kiminiz var beyefendi? Kulağının dibinde fısıltıya benzer soru çivi gibi batmıştı. Dönüp baktı adama. İlk kez geliyorsunuz sanırım. Evet, susup dönecekti. Biz her hafta burada herkesi tanır olduk artık. Kabakozdan birilerini getirmişler gene. Sizinkinin neydi demiştiniz? Umarsız duralayıp baktı dönerken. Levent dedi yavaşça. Kısa bir sessizlikten sonra duramadı, ekledi. Levent Durak. Ha dedi adam. Doktor hanımın oğlu. Siz çekingen duralayı vermişti sanki. Ben babasıyım dedi. Aranın uzamasını önler gibi. Evet. Sessiz kaldı adam. Ne anlamaydı ağzında genişleyip uzayan evet? Uğultu da kesildi. İçeri gelen biraz teğmenle gene ayağa kalkıp yaklaştılar yöresini. Koğuş numaralarıyla adlar okundu. Kalabalıkça birileri daha çıkıp gitti az teğmenin peşi sıra. Yanındaki adam da gitmişti onlarla. Görüşme sürüyor. Bize ne vakit sıra gelecek? Yeni görüşmecilerle salon sürekli doluyordu. Mırıltılar yükselmiş, gürültüye dönüşmüştü. Böyle daha iyi. Tek başına kalabiliyorsun. Adam da gitti. Evet deyişi. Ben babasıyım deyince. Evet. Gülşen Hanım oğlunun babasını mı anlattı bunları? Dönek. Hayının biridir babası. Hepsi birbirini tanıyormuş. Evet. Seni de biliyoruz. Sesinde apaçık o vardı herifin. Can öyle sigara istemişti ki ağzı acıydı, içi eziliyordu açlıktan. Saat de 11'e geliyor. Salonda karşıda kantin gibi bir yerden bir şeyler alıp yiyenler vardı. Kalkıp isteksizce yaklaştı. Paketlerde bisküviler, gofretler filan. İki yer bakıyor. İçi çekmiyordu hiçbir şeyi. Bir küçük torba tuzlu kraker alıp döndü. Yerine birileri oturmuştu. Bir an şaşalar gibi kaldı, bakındı. Boş yer görünmüyordu. Ortadaki direğe yaklaşıp ayakta söyleşen birilerinin yanı sıra dikeldi. Torbayı yırtıp minik karakerleri ağır ağır atınmaya başladı. Doktor hanım her hafta geliyordur. Oğluna çok bağlı olduğunu duymuştu. Bu haftaki görüşmeyi bana bırakmakla ne özveride bulundu kim bilir. Bir iki telefon konuşmasından sonra bu hafta görüşmeye gelebileceğini onların avukatları evvelsi gün bildirmişti Ankara'ya. Görüşme de 5 dakikaymış. Levent'e ben ne diyeceğim bu 5 dakikada? Uzun olsa ne diyecektin? Blue Jean'li kız değil mi orada oturan? Tek başına. Bu gürültü de insanı sersem ediyor. Herkes yüksek perdeden başladı gene. 5 dakikalık sürenin hafta boyu özlemiyle koşup gelenler önce birbirlerine karışmanın çalıntısıyla mutlu oluyorlar. Ne karmaşık sorunları vardır şu bir avuç insanın. Ülkenin bütün dertlerini yüklenmeye kalkışmış cezaevi dolusu deliler sürüsünün kamburu da bu zavallıların sırtında. Bu düşüncesini yadırgadı birden. Bir savaş yürütenlere deliler sürüsü diye bakan biri olmak yakışmıyordu kendine. Kim bilir ne değerli kişiler vardı içlerinde, yatsıyabilir miydi? Toplumu değiştirmeye kalkışıyorlar. Yapabilseler keşke. Bu yolda mı? Peki yolu ne? Tam bilmiyorsunuz. Sezinliyorsunuz da size ne ödeteceklerini apaçık biliyorsunuz. Öyle acılı biliyordu ki. Yerinde nedenler de vardı bu acıdan kaçmak için. Acıyı göze alanlara deli demenin ağırlığıydı. Yasadaki maddenin özel fıkrasından yararlanarak cezasının 1/3'ünü kaldırmanın yollarını anlatan asker yargıca bir süre sessiz bakıp durduğunu, ne düşündüğünü bilmeksizin dakikalar boyu düşündüğünü ya da düşünür gibi donup kaldığını hep dün gibi anımsardı. Karısı ağır ateşle yatıyordu bir tanıdıklarının evinde. Asıl Müslim'in peşindeydi polis. Ona şöyle bir sorup geçmişlerdi. Yakınlıklarını pek bilmiyor olmalıydılar. Polis için sorun örgüt ilişkileriydi. O da Müslim'le yoktu aslında. Yıllar önce fakültede yeniden kurulan örgüt ilişkilerinde öndeydi. Hep daha ataktı Müslim. Ağır ödettiler. Böylesine canavarlaşacaklarını nereden bilirdim? Kırımlar, kıyımlar mı vardı o günler? Tatsız bir saklambaçta sayım suyum yok deyip çekildim. Saklananları da ele vermedim aslında. Ötekiler her şeyi benden önce anlatmışlardı alındığımda. Ben duydum onları. Duruşmaya çıkınca da her şeyi yatsıyacaktım örgütün emriyle. Bunu istiyorlardı. Örgüt dedikleri de yıllarca cezaevinde sürünüp duracaktık. Müslim'i söylemem ayrı bir konu. Gerçekten ayrı bir konuydu Müslim'i söylemesi. Tam adını koyamadığı bir yanı vardı işin. Ankara'da gözaltına alınıp karanlık hücreye atıldığında çok renkli bir dünyada buldu kendini. Yıllardır biraz korku, daha çok da merakla konuşup düşündükleri gelip çatmıştı işte. En ağırına karşı koyacak güç de buluyordu kendini. Sonra nasıl olmuştu da kafasının içindeki ışıltı bulanıvermiş, parlak biçimler eğri büğrü karaltılara dönüşmüştü. Derinden gelen çığlıklarla uykusuz, günler, geceler boyu karanlık hücrede, sorguya alınmak için kapı şimdi açılıverecek diye beklemek, yüreğini içten içe bir ivmeyle didikleyip çürütüvermişti sanki. Korku muydu bu? Değildi. Daha kötüsüydü belki de. Sımsıkı sarıldığını sandığı ne varsa ellerinden kayarak gitmiş, giysisiz, yapayalnız kalmıştı hücrede. Asıl şimdi tek başınaydı işte. Ateşler içinde bıraktığı gülşen, giderek tutkuya dönüşen ışığa çıkma özleminin odağını oluşturuyordu. Örgütteki arkadaşlarının tümü tutukluydular. Bir iki kız arkadaşlarının alındığını da duymuştu. Gülşen'in adı ortalarda değildi. Atlatmıştı belki de. Niye olmasındı? Kızların tümü de sorgulamada yaman diretmişler deniyordu. Diretmeseler ne yaparlardı ki birbirlerini ele vermekten öte? Bizim yaptığımız gibi. Kilit adam Müslim'miş. Niyeymiş? Öyle olduğunu bilmiyor gibi. Güya bilmiyorduk. Gizliydi. Bilmeyen mi vardı? Bizim örgüt gizliliğimizi. Önemli bir iş yürüttüğüne inandı mı, hiçbir şey yapmasa da gizemli suskunluğu ele verir adamı. Herkesin bilip birbirinden sakladığına da giz derler. Önemli bir işe koşulduğu sezilse bile tam ne yaptığının bilinmesi çenesini tutup tutmamaya bağlıdır gene de. Zevzekliklerin acısını da poliste çıkarırlar adamda. Müslim için de geçerli miydi bunlar? Niye olmasın? Yalnız Müslim'in alçak gönüllülüğü. Bir sigara yaktı. Yanı başındaki direğin ardında yer boşalmıştı. Geçip oturdu. Sigarasını çekti. Müslim'i düşünmek karabasanlı bir düşe mi dönüşecekti gene? O günden bugüne öyle değişti ki çok eskilerde anlatılmış masal gibi her şey. Unutma acıyla birlikte başlıyor. Öyle olmasa nasıl dayanılırdı? Bazı duygularımızı abartıp acıya dönüştürüyoruz. Anlamsızlığını anlayınca da kurtuluyoruz ondan. İçinde ağırdan birikenleri dağıtma çabasıyla geçmişine yukarıdan biraz da alaylı bakmaya çalışıyordu. Eskilerde başarıyla denediği bu yöntem, içine düştüğü bu gerilimli ortamda pek güven vermiyordu. Aksıyor gibiydi. Uçuşan karlar camları örttü. Tutacak bu kar. Mart'a güvenilmez derler. Kadınlara güvenmeyeceksin. Neye, kime güvenilir bu dünyada? Yaşamına girip çıkan kadınlar içinde tek yargıladığı Gülşen'di. Tek güvendiği kadının da o olduğunu biraz utanarak, daha çok da kızgınlıkla düşünmekten kendini alamamıştı bir türlü. Oysa nasıl delice, kızı bezdirecek kadar kıskandığını anımsadıkça utancı artıyordu. Gülşen'in hiçbir konuda açık vermeyen, yarasız beresiz saydam kişiliğini, coşkulu gençlik günlerinde değil, ondan ayrıldıktan sonraki anımsamalarıyla yazık ki ancak o zaman değerlendirebilmişti. Tanışmalarından kopmalarına kadar geçen 6 yıl içinde, onun en anlamadığı, daha doğrusu ters anladığı süre, 2 yılı aşkın evlilikleri olmuştu. Evlenmek bana göre değil demek ki. O yüzden de evlenmemişti bir daha. Saliha ile uzun süren ilişkilerinde değil evlenmek, birlikte oturmaya bile yanaşmamıştı. Yaşamına girip çıkan 3-5 kadın içerisinde Saliha'dan başkasıyla da yakınlık kurmamıştı. Çeşitli aralıklarla yinelenip durmuş geçici cinsel bağlardı bağ denirse. Çok bilmiş Zekiye ile daha ilk günden kavgaya varan tartışmaları nedenle örtbas etse derinlerde kımıldayıp duran Gülşen özlemini dışa vurur olmuştu her seferinde. Etiyle istiyordu Gülşen'i. Gene böyle bir tartışmadan sonra yattıkları bir gün kalkıp giyindi, bırakıp çıktı kızı. Bir daha da aramadı. Oysa yaptığı yontular bir şeye benzemese de cıvıltılı, biraz ukala, Zekiye öz Türkçesi olduğu için çok bilmiş diyordu ukala yerine, kız da gülüyordu kızacağına. Aslında iyi kızdı. Biraz da ondan kaçmıştı. Böyle iyilerle evlenilir. Evliliğe karşı mıydı? Yok, ona göre değildi sadece.